Sayın Fuatur, Türkiye-Rusya-İran yakınlaşması ilişkileri ve Moskova'da geçen hafta yapılan toplantıyla başlayalım. Bu bağlamda tabii Türkiye'nin Suriye'deki pozisyonu ve Fırat Kalkanı harekatındaki son gelişmeleri de ele alalım.
Bütün bu gelişmelerin hepsini üst üste koyduğumuzda Türkiye çok yönlü bir saldırı altında malum. Bu saldırı nedeniyle de zaman zaman yıllar itibariyle yayılan biçimde pozisyon değiştirmek durumunda kalıyor. Bunun sebebi Türkiye'nin kendisi değil. Bunu bütün dünya artık takdir etmekte ve taraflar bile bunun kendilerinden kaynaklandığını söylemekte. Taraflar derken kimi kastediyoruz? Örneğin Amerika'yı kastediyoruz, NATO'yu kastediyoruz. Türkiye başındaki terör belası ve sınırların ötesindeki savaş nedeniyle dünya tarafından son 5 yıldır yalnız bırakılan bir ülke. Sınırların ötesinden Türkiye'ye yönelik saldırılar esnasında da yalnız bırakılan bir ülke. Üstelik Türkiye bir NATO üyesi, NATO'nun aktif bir üyesi, NATO'nun en büyük 3-4 gücünden biri. Böyle olmasına rağmen ve Türkiye'nin NATO'ya aktif destek vermesine rağmen Somali'de, Afganistan, Afrika'da, Asya'da her yerde askeri gücüyle aktif destek vermesine rağmen Türkiye'ye sınır ötesinden yönelik saldırılar konusunda Türkiye yalnız bırakıldı. Türkiye tek başına mücadele etmek zorunda kaldı ve ne Batı'dan destek gördü ne de NATO ittifakından destek gördü. Ve kendi göbeğinde kendi kesmek zorunda olduğunu bir kere daha idrak etti ve tabii bunun sebebi de destek görmeyişinin sebebi de Türkiye'nin daha bağımsız politikalar izlemesi ve Türkiye'nin cezalandırılmak istenmesi. Sadece bununla da kalınmadı malum. Batı tüm gücüyle Amerika ve Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'ndeki ülkeler tüm gücüyle Türkiye'yi içten karıştırmak ve içten parçalamak amacıyla her çeşit oyunun içine girdiler. Türkiye kendine özgü bir rota çizmeye başladı. Anladı ki Türkiye uluslararası planda kendi göbeğini kendi kesecek, kendi kaderini kendisi tayin edecek ve doğru bildiği yolda gidecek. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin de kendi iç dinamiklerini de dikkate alarak söylüyorum bunu. Türkiye aslında bir pakt değiştirmedi. Yani NATO paktından çıkıp Şangay İşbirliği Örgütü'ne girip bambaşka bir pakta geçmedi.
Ya da Varşova Paktı'na değil mi? Ya da Varşova Paktı'na.
Gibi bu tür paktlara girmedi. Yani böyle bir şey yapmıyor, yapmayacaktı. Sadece bağımsız bir politika izliyor ve kendi dengesini kendisi gözetmeye başladı. Bakıldığında Mustafa Kemal Atatürk'ün izlediği bağımsız dış politika neyse onu izliyor. Şimdi Türkiye Suriye'de Batı tarafından yalnız bırakıldı dedik. Niçin yalnız bırakıldı? Çünkü Suriye'de savaşın çıkmaması için Türkiye çok mücadele etti. İç savaşın çıkmaması için çok mücadele etti. Hem Batı ile mücadele etti hem de Suriye'nin Esad rejimiyle mücadele etti. Bunu tekrar hatırlatalım. Türkiye Esad rejimine isyanlar başladığında 6-7 ay süreyle ikna etmeye çalıştı. Oraya defalarca o zamanın başbakanı Tayyip Erdoğan Davutoğlu'nu defalarca gönderdi. İkna etmek için gönderdi ve bu konuda destek olacağını açıkladı. Esad ikna olur gibi oldu. Fakat Batı öylesine agresif bir şekilde saldırdı ki isyanı öylesine tetikledi, öylesine kışkırttı, tahrik etti ki isyan dalga dalga yayılmaya başladı. Esad da birdenbire, Esad rejimi de Suriye rejimi de birdenbire Türkiye'nin de Batı ittifakında olması nedeniyle Türkiye'ye güvenilmez buldu ve kendi yöntemleriyle bu sorunun üstesinden gelmeye çalıştı. Bu süreçte Batı Türkiye'yi savaşa sokmak için yani Suriye'ye sokmak için çaba gösterdi. Yani Suriye'yi yönelik olarak Batı kendi emellerini gerçekleştirmek isterken Türkiye'yi bir öncü güç olarak görmeye başladı. Öncü güç dediğimiz nedir? Yani oraya gireceksin, ortalığı dağıtacaksın, sonra biz geleceğiz, oh güzel yerleşeceğiz.
Ama ya da kara gücü olarak belki görmek istedi.
Hem kara gücü evet. olarak görmek istedi, hem de biraz da enayi yerine koyup oraya göndermek istedi. Türkiye de bunu kabul etmedi. Bunu Obama kabul etti biliyorsunuz. O itiraf etti daha doğrusu. Obama dedi ki, Erdoğan'a çok kırgınım çünkü dünyadaki en büyük silahlı güçlerden birisi olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve ordusunu Suriye'ye girmek için kullanmadı dedi. Ve bu tekliflerimizi hep reddetti dedi. Bunu itiraf etti. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda Batı'nın tezgahları bitmek bilmedi. PKK bir yandan, FETÖ bir yandan. Düşünün yani Türkiye'ye Amerikan kaynaklı bir darbe yapıldı. NATO kaynaklı bir darbe yapıldı. Şimdi bunu herkes resmi olarak söylemiyor kuşkusuz ama herkes biliyor. Herkesin bildiği sır şu, Amerikan derin devleti ve NATO Türkiye'de darbe yapmak istedi. FETÖ kanalıyla yapamadı, beceremedi. Bütün bunları biz biliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok daha iyi biliyor kuşkusuz ama bunu bilmezden geliyor. Ne yaptı Türkiye Cumhuriyeti? Rota değiştirmedi. Sadece yeni bir pozisyon aldı. Bu pozisyon ne? bağımsız pozisyonu güçlendirmek için atılan bir adım. Suriye konusunda kendi göbeğini kendi kesmek zorundaydı. Sonuçta Rusya, Türkiye ve İran anlaşması için adımlar atıldı. Ondan sonra ne oldu? Pat diye Karlova bir suikast düzenlendi.
Bu arada bir parantez açarsak, Rus savaş uçağının düşürülmesi öncesinde de Rusya ile Türkiye arasında bir yakınlaşma vardı ve bunun arkasından bu olaylar gelişti diye bir teori de var.
Evet, şimdi Rus uçağının düşürülmesinden sonra biliyorsunuz darbeden önce Türkiye ani bir hamle yaparak, darbeden hatırlayın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şeylerin olacağını hissetti ve hem İsrail'le hem de Rusya ile ilişkileri düzenledi yeniden. Rusya ile yeni bir sayfa açtı. İşte bu sayfa aslında darbenin başarısızlığa uğramasında ve Türkiye'nin yalnız kalmamasında etkili bir faktör oldu. Etkili faktörlerden biri oldu. Halkın direnişi ve Cumhurbaşkanı'nın dirayeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin dirayeti sayesinde ama aynı zamanda Rusya ve İsrail hamlesi de Türkiye'de bir anlamda bir destek oldu.
Rusya ve İsrail dediniz.
Darbe öncesinde, tam darbe öncesinde hatırlayacaksınız. İsrail'e anlaşmaya varıldı, karşılıklı elçilerin atanması kararı alındı.
Evet.
Artı Rusya ile ilişkiler, düşürülen uçak krizinden sonra Rusya ile bozulan ilişkiler yeniden düzeltilmesi yolunda mektup diplomasisi ortaya çıktı ve Rusya ilişkileri, Türkiye ilişkileri yeniden kuruldu. O süreçten bugüne ilişkiler düzelerek gelmeye başladı ve dolayısıyla da Suriye'de yeni bir sayfa açılmaya başlandı. İşte o Suriye'de açılan sayfada Rusya'nın ve Türkiye'nin imzası var. Rusya'nın bölgedeki bulunuş amacı şu: Batı Türkiye'yi de karıştırarak, İran'ı da karıştırarak süreç içinde Suriye'yi zaten karıştırmış durumda, Rusya topraklarının sınırına dayanmak istiyor. Daha önceden Ukrayna'yı karıştırmıştı biliyorsunuz. Ukrayna'yı Rusya'dan koparmak ve Rusya'nın kalbine bir hançer saplamak istemişti Batı. Çünkü Rusya'yı sıkıştırmak, köşeye sıkıştırmak ve yok etmek istiyor Batı son tahlilde. Bütün bu bölgeye baktığımızda kabul etmek gerekir ki bir süper güç olan Rusya'nın interlandı. İşte Rusya sonuç itibariyle Batı'ya bir cevap verdi ve bölgeye, Suriye'ye indi. Suriye'de zaten bir üssü vardı, Tartus'ta bir üssü vardı. Ama o bölgeye indi ve Batı'nın oradaki oyununu bozmaya karar verdi. Rusya'nın bu kararı ve bu uygulaması karşısında Batı şoka uğradı. Ve zaten Amerika Obama'nın politikaları doğrultusunda orada tamamen başarısızlığa mahkumdu ve mahkum olmaya başlamıştı. İyice dağıldı. Şimdi İran'ın orta bulunuş amacı ise Rusya'nınkinden farklı. İran bir Şia koridoru oluşturmak istiyor ve Akdeniz'e uzanmak istiyor. Bunun için de Suriye'yi etkilemeye başladı ve Suriye'yi adeta İran ve Hizbullah yönetiyor. Yani Esad rejimi diye bir rejim kalmadı. Suriye askeri diye bir asker kalmadı. Orada İran askerleri ve Hizbullah militanları savaşıyor. İşte ama Rusya Türkiye ile olan ilişkileri doğrultusunda orada bir denge oluşturmak istedi. Şimdi Türkiye'nin oradaki harekatı, Suriye'deki harekatı, Fırat Kalkanı harekatı Rusya'nın onayı olmadan yapılabilir miydi sizce? Yapılamazdı. Rusya orada ne yaptı? İran'ı ve Hizbullah'ı ve Suriye rejimini belli sınırlar içinde tutmaya çalıştı ve tuttu da nitekim. Ve bunun sonucunda da Türkiye'ye Rusya ve İran anlaşmasına doğru adımlar atılmaya doğru gidildi. İşte bu adımlar Amerika tarafından görüldü. Nasıl görüldü? Türkiye bir Fırat Kalkanı'yla o açılmak istenen PYD koridorunu önlemiş oldu. İran koridorunu, Şia koridorunu önlemiş oldu. Ve Amerika'nın istediği, Batı'nın istediği hiçbir şey olmamaya başladı. İşte bunun için de Rusya, Türkiye, İran yakınlaşmasını engellemek niyetindeydiler. Öyle bir yol seçtiler ki suikastla, Karlov suikastıyla Rusya'ya, Türkiye'ye ve İran'a bir mesaj vermek istediler. Rusya bu mesajı gördü ve hemen ardından ertesi gün yapılacak, yani suikastten sonraki gün yapılacak olan toplantıyı iptal etmedi. Tam tersine o toplantı yapıldı. Türkiye, Rusya, İran anlaştılar. O ünlü deklarasyonu yayınladılar. İşte bu anlaşma ve deklarasyon, Türkiye, Rusya, İran işbirliğinin altına imza attığı deklarasyon bir anlamda Batı'yı tekrar şoka uğrattı. Ve Batı'da, yani Amerika'da itiraflar peş peşe gelmeye başladı ve hata ettik demeye başladılar. John McCain, Halep ABD'nin utancıdır dedi. ABD'de Kirby, masada biz yokuz, yalnız dışarıda bırakıldık dedi. Amerika'da peş peşe eleştiriler gelmeye başladı. Trump zaten eleştiriyor. İşte bütün bunlar gösteriyor ki Türkiye doğru bir adım attı. Türkiye'yi sıkıştırmak için Amerika devam ediyor hamlelerine. Ne yaptı? Amerika Batı'yı da yanına alarak koalisyon RAK operasyonunu bitirdi. Bu ne demek biliyor musun?
Erteledi deniyor. Acaba tamamen mi yapılmayacak anlamı taşıyor?
Şimdi erteledi değil. Aslında bitirdi. Erteledi adı altında bitirdi. Niye? Çünkü Trump zaten Suriye'de olmamak gerektiğini düşünen bir başkan adayıydı ve Suriye'den çekilecek Amerika. Yani bunun için de erteledi demek yanlış olur. Bitti o. Trump'tan sonra tamamen bitecek. Yani Obama zaten gitmeden önce Obama'yı destekleyen güçlerle bitti. O küresel İttifakla birlikte dünyayı adeta yakmak istiyor ve Trump'ı zor duruma düşürmek istiyor. Aslında Carlos suikastine de biraz değinmek istiyorum. Benim de tezlerimden bir tanesi bu. Carlos suikastı aslında Trump'a karşı yapılmış bir suikast. Niçin bunu söylüyoruz? Rusya-Amerika ilişkilerini bozarak Amerika'nın kucağına Trump'ın kucağına bir Rusya sorunu bırakmak istedi. Bu Hillary Clinton, Obama'yı destekleyen güçler, o derin damar, Amerika'daki derin damar bunu yapmak istedi. Yani bir taşla birkaç kuş vurmak istedi. Hem Rusya'ya mesaj verdiler, daha çok şey yaparız diye. Şimdi şu düşen Rus uçağına bakın, Laski'ye giden Rus uçağına bakın. Sizce bu bir mesaj değil mi? Yani bu tesadüf mü sizce? Bütün bunlar peş peşe geliyor. Bütün bunlar peş peşe geliyor ve hakikaten bir araya getirdiğimiz üst üste koyduğumuzda alttan alta derin bir savaşın devam ettiğini ve başladığını görüyoruz. İşte bu yüzden de ben diyorum ki bu Trump'ın kucağına bırakılan bir Rusya sorunu. Trump 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak ve bambaşka bir dönem başlayacak. Önceki gün bir açıklama yaptı. Putin'den bir mektup aldım. Çok hoş bir mektuptu diyerek ilişkilerin düzeleceğini, son derece iyi olacağını mesajlarını veriyor. Ama Amerika'nın derin damarı bunu istemiyor. İşte bu yüzden de Carlos suikastini biraz da böyle okumak gerekiyor. Bu tür derin yapılanmalar mesajlarını çok tuhaf yöntemlerle ve çok tuhaf yollarla verirler. 4-5 gün önce Amerika'da, New York'ta yayınlanan aslında bir tabloid gazete, New York Daily News gazetesinde bir yazı çıktı. Serge Kunstmann diye bir adam yazdı. Bu adam tuttu, Karlov'un öldürülmesiyle ilgili şunları yazdı. Adalet yerini buldu. Karlov'un öldürülmesi aslında zamanında 1938 yılında Yahudi öğrenci tarafından bir Nazi diplomatı olan Ernest von Trotta'nın öldürülmesiyle eşdeğerdir. Ve bu suikastçı içinde, Mevlüt Mert Altıntaş içinde özgürlük savaşçısı. Ve Maria Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, bu adamdan ve bu gazeteden özür dilemesi çağrısında bulundu. Özür dilemeyi reddettiler. Şimdi diyor ki oradaki yazar, eğer diyor Rusya diyor Suriye'deki katliamlarından dolayı özür dilerse ben de özür dilerim diyor. Mantık bu. Yani elçinin öldürülmesi adalet yerini bulduğu şeklinde bir yorumla aktarılıyor. Mantıkta Rusya'nın yaptığı katliamlar. Evet, Rusya katliamlar yaptı. Eğer Rusya'nın yaptığı katliamlardan dolayı elçileri öldürülecekse şayet, o zaman Amerika'nın yaptığı Irak'taki katliamları, Vietnam'daki katliamları ve dünyanın dört bir tarafındaki katliamları nedeniyle Amerika'nın bütün elçileri öldürülmelidir. Öyle değil mi? Yani eğer mantık buysa. Şimdi Amerika bu tür mesajlar veriyor ve bu tür mesajları da hiç olmadık, umulmadık yerlerden veriyor. İşte böyle bir savaş devam ediyor Tanju Bey. İşte bu savaşta Türkiye'de pozisyonunu aldı ve bu pozisyonda gayet doğru bir pozisyon. Rakka'ya da Membiç'i de yürüyeceklerini, gideceklerini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı. Şimdi bir takım haberler var tabii. Yani işte gazetelerde de görüyoruz. Türkiye'deki yayınlanan gazetelerde de görüyoruz. İşte DAEŞ 700 canlı bombasını oraya gönderdi. Yok efendim 2000 DAEŞ'li PKK'ya katıldı bilmem ne filan falan. Bu gazetelerin de aslında tamamen kara propagandaya hizmet eden bu tür başlıklarını da çok yanlış ve çok tehlikeli buluyorum. Çünkü işte DDH'da işte yakılan Türk askerleri adı altında bir takım görüntüler yayınlıyor. Bu görüntülerin çakma olduğunu zaten ortaya çıktı. Ve bu tür propagandalara ve anti propagandalara gelmemek gerekiyor. Ve terörün zaten asıl amacının bu tür propagandalarla bir algı oluşturmak ve yılgınlık yaratmak olduğunu herkes biliyor. Ona bakarsanız Türkiye Cumhuriyeti de bana geliyor mesela Elbap sokaklarında öldürülen DAEŞ'lilerin görüntülerini yayınlasa bunun cevabı olur ama Türkiye Cumhuriyeti bir devlet bunu yapmıyor. Çünkü orada bir mücadele devam ediyor ve bu mücadelenin bile bir ahlakı vardır kendi içinde. Dolayısıyla Türkiye bir terör devleti olmadığı için doğru olanı yapıyor. Dolayısıyla Türkiye işte bu yolda ilerliyor ve bu ilişki yani İran, Türkiye ve Rusya arasındaki deklarasyonun sonuçlarını ileride daha fazla ve daha net biçimde görme imkanımız olacak.
Bu arada Putin'in bir takım sözleri vardı. O konuda sizin görüşünüzü almak istiyorum. Putin İşte bu Karlov suikastından önce de uçak düştükten sonraki olayları tekrar düşündüğümde bir takım şeyler daha bir yerine oturmaya başladı şeklinde bir tabir kullandı. Uçağın düşürülmesi, işte suikast, Rus büyükelçisine suikast, bunların hepsini inanıyorum Türk-Rus ilişkilerini bozmak içindir şeklinde bir ifade de bulundu değil mi?
Evet, çok iyi hatırlattınız. Basın toplantısında Putin'in sözleri zaten meseleyi nasıl gördüğünün, ne noktaya geldiğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ve Karlov'un katledilmesinden sonra ilişkilerin tam tersine daha da ileriye taşınması gerektiği kanaatini bildirmekle kalmadı. Ben de anlıyorum ki dedi, aynen dediğiniz gibi uçağın düşürülmesini de dedi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dedi, yetkililerin dedi talimatıyla olmadığı konusundaki kanaatim giderek daha pekişmeye başladı. Ve Türkiye ordusunun, yargısının ve kurumların içine sızmış aşırı güçlerin olduğunu anlıyoruz dedi. Yani burada FETÖ'ye işaret etti. Artık ben buradan şunu söylüyorum zaten. FETÖ artık Rusya içinde bir açık hedef haline gelmiştir. Rusya bu tür konularda, evet, FETÖ'nün burada kullanıldığını Rusya gayet iyi biliyor. Kimin tarafından da kullanıldığını çok iyi biliyor. Ve Amerika'yı, yani Trump'ı çok zor durumda bırakmak istediğini söylemiştim. Derin Damar'ın ve Obama'nın ve Hillary Clinton ekibinin, onları destekleyen o küresel yapının. Bu arada uyguladıkları yöntemlerden bazıları da, hemen size hatırlatayım. Sizce Amerika Birleşik Devletleri 50 yıllık İsrail yerleşimleriyle ilgili olarak nihayet tam gider ayak Obama Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'i neden yalnız bıraktı sizce? Bakın, İsrail şimdi önümde İsrail Amerika elçisini geri çağırmış. İlişkiler sizce neden bu kadar gerildi? Çünkü Trump'ın seçilmesinde İsrail'in de Yahudi lobisinin de Obama'yı yeteri kadar desteklemediği kanaati hakim ve İsrail'i cezalandırıyorlar. Yani açık ve seçik bunu söyleyeyim ben size. Netanyahu cezalandırıyorlar. Çünkü Netanyahu hiçbir zaman Amerika'nın İran'la yakınlaşmasını desteklemedi ve sürekli olarak eleştirdi, Obama'yı eleştirdi. Obama'ya rağmen Netanyahu gitti kongrede konuşma yaptı. Düşünün, yani böyle şeyler oldu. Bu bir. İkincisi, çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Yani bunların ne kadar çifte standartta olduğuna dair enteresan bir nokta. Bu çok atlanıyor Tanju Bey. Şunu söyleyeyim. Obama bir karar verdi. Daha giderek artık gitti gidiyor. Karar verdi. Müslümanların ABD'ye, Amerika Birleşik Devletleri'ne girişinde kayıt altına alınmasıyla ilgili bir karar var biliyorsunuz. Bu karar antidemokratik, gerçekten hoş olmayan, ırkçı ve ayrımcı bir karardı. Hep eleştirdik değil mi? Obama 8 yıl boyunca bu kararı kaldırmadı. Kaldırmadı bu kararı. Şimdi gider ayak Müslümanlarla ilgili hiç de hoş olmayan düşüncelere sahip Trump'a yerini terk etmeden önce bu kararı kaldırıyor. İyi bir şey yapıyor. Fakat öylesine ikiyüzlüce yapıyor ki yaptığı şeyin hiçbir değerinin olmadığını anlıyorsunuz. Kendi 8 yıllık döneminde bu kararı kaldırmadı ve tam Trump gelirken kaldırıyor. İşte bu yapının hiç de ahlaklı olmadığını görebiliyoruz. Bu yüzden de Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ı zor durumda bırakmaya yönelik olduğunu, ama bu anlamda bizim için de bunun iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Amerika'nın o monolitik yapısının da değişmeye başladığını ve dengelerin sarsıldığını ve kendi iç dinamiklerinin kendiliği içinde bir hayli çatışmaya imkan veren bir zemin hazırladığını görebilmemiz açısından bize bir fırsat sunuyor ve Türkiye'ye de fırsat sunuyor aynı zamanda.